Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'le hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 20 Tir 1400, Hicri Kameri 30 Zilkade 1442 ve Miladi 11 Temmuz 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Hatay Ehli ve Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yerad ile Hazreti Ali Aleyhisselam ile Hazreti Zehra'nın evliliği dönümü üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, kalıcı itir, haftanın bakışı ve semavi tilavetler adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Suriye'deki Filistinli mültecilere teşekkür mesajı gönderdi. İran'da koronavirüsten dolayı son 24 saatte 165 kişi daha yaşamını yitirdi. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı, ülkenin tüm sınırlarının yüksek dikkatle izlenmekte olduğunu belirtti. Kabil'de hava savunma sistemi kuruldu. Ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu seçim kanunu ve erken seçim hakkında konuştu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi işgalci rejime karşı 12 günlük savaşta Filistin halkı ve direnişinin elde ettiği zafer nedeniyle kendisine mektup yollayan Suriye'deki Filistinli mültecilere teşekkür mesajı gönderdi. İran-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Muhammed El Buhaysi hitaben gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi. Kudüs'ün kılıcı operasyonu direniş cephesinin biriken gücünün küçük bir tecellisidir. Gururlu Filistin halkı Mescid-i Aksa ve Kudüs topraklarını kahramanca savundu. Bu kez Filistin'in tüm bölgelerindeki halkların birleşmesi ve tüm direniş gruplarının takdire şayan bir koordinasyon içinde olması, gaspçı ve ırkçı Siyonist rejimin hegemenlik döneminin bittiğini ve Filistin toprakları ile kutsal kent Kudüs'ün kurtuluşu sırasının geldiğini göstermiştir.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada son 24 saatte 165 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Virüse yakalanan hastalardan 3684'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 3.025.911'e ulaştı ifadesi kullanıldı. Sağlık Bakanlığı ayrıca şimdiye kadar vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısının toplam olarak 6.837.822 doza yükseldiğini bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Güney Horasan vilayetindeki ordu komutanlarından General Mahmud Mahmudi, İran'ın iç sıfır sınır noktasının tam güvenlik içinde olduğunu vurguladı. İran'ın iç sıfır sınır noktasının tam güvenlik içinde olduğunu belirten Komutan Mahmudi, bölge sakinleri için hiçbir endişe ve kaygının söz konusu olmadığını vurguladı. Esas ve resmi hakimiyetin henüz Afganistan hükümetinin elinde olduğuna dikkat çeken Komutan Mahmudi, Afganistan'ın komşusu olarak İran ve sınırlara konuşlu bir askeri güç olarak bu ülkenin resmi hükümetinin önemli olduğunu belirtti. Bu arada İslam-İran Emniyet Teşkilatı Sözcüsü General Mehdi Hacıyan, son günlerde ülkelerinde meydana gelen huzursuzlukların üzerine İran'a sığınan Afganistan'ın bazı sınır muhafaza askerleri ve gümrük memurları ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı. Muhabirimize konu hakkında açıklama yapan General Hacıyan şöyle dedi. Afganistan'da meydana gelen huzursuzlukların ardından bazı Afgan sınır muhafaza askerleri ve yine bazı gümrük memurları canını kurtarmak üzere sınırda İran İslam Cumhuriyeti Sınır Muhafaza Birliği'ne başvurarak ülkemize sığınmak istediklerini bildirdi. Biz de İslami ilkelere ve iyi komşuluk ve uluslararası kurallara ve konvansiyonlara dayanarak onlara İran'a girmelerine izin verdik ve belirlenen yerlere yerleştirdik ve ağırladık. General Hacıyan Afganistan Devleti'nin ülkemizden söz konusu sığınmacıların iadesini resmen talep etmesi üzerine bu talep kabul edildiğini ve hepsi uçakla Afganistan'a geri gönderildiğini kaydetti. General Hacıyan şöyle ekledi. İran Sınır Muhafaza Birliği diğer silahlı kuvvetlerle birlikte sınırların üzerinde tam hakimiyeti söz konusudur ve ülkenin hiçbir sınır bölgesinde de güvensizlik şartları da oluşmamıştır. Silahlı kuvvetlerimiz ülkenin toprak bütünlüğünü koruduğu için sınırlarda da her türlü hareketlilik de titizlik de rasat edilmektedir.
Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Pakpur, ülkenin tüm sınırlarının yüksek dikkatle izlenmekte olduğunu belirtti. Komutan Pakpur bugün Davarun sınır kapısını ziyaret ederken yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerin yanında sınırda yaşayan vatandaşların ülkenin sınırlarında sürdürülebilir güvenliğin sağlanmasında önemli rol ifa ettiğini kaydetti. İran'ın Afganistan ile tüm ortak sınırlarına tam güvenliğin hakim olduğuna dikkat çeken Kara Kuvvetleri Komutanı, İran sınırının Afganistan tarafında son günlerde yaşanan olaylara rağmen İran sınırlarında hiçbir sorun ve endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi. Komutan Pakpur ayrıca Afganistan'daki iç çatışmalar ve olaylardan yararlanarak İran İslam Cumhuriyeti'nin topraklarını içine sızmaya çalışan unsurlara silahlı kuvvetlerin ağır yanıt vereceğini ve ülkenin sahası ve topraklarının en ufak ihlaline izin vermeyeceğini kaydetti.
Afganistan'da son zamanlarda şiddetli saldırıların artması ve Taliban ilerleyişinin de sürmesi üzerine başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma sistemi kuruldu. Afganistan'da son zamanlarda şiddetli saldırıların artması ve Taliban ilerleyişinin de sürmesi üzerine başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma sistemi kuruldu. Afganistan İçişleri Bakanı Sözcüsü Tarık Aryan, basına yaptığı açıklamada dün gece saatlerinde Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda hava savunma sisteminin kurulduğunu ve aktif hale getirildiğini söyledi. Bu sistemin roketlerin ve kısa menzilli füzelerin engellenmesinde etkili olduğunu ifade eden Aryan, güvenlik güçlerinin canları pahasına ülkelerini savunmaya hazır olduğunu belirtti. Bu arada Avustralya askerlerinden tamamen Afganistan'dan çekildiği bildiriliyor. Türkmenistan'da Afganistan sınırlarına ağır silah ve teçhizat gönderdi.
Slovenya Başbakanı'nın halkın münafıkları terör örgütü tarafından düzenlenen sanal toplantısına katılıp konuşma yapması için bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Kristina Radej Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Slovenya Başbakanı'nın halkın münafıkları terör örgütü tarafından düzenlenen sanal toplantısında konuşma yapmasının ardından bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Kristina Radej Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada Slovenya'nın bu davranışı nedeniyle Büyükelçi Radej'e protesto nota verildiği belirtildi. Açıklamada Slovenya Büyükelçisi diplomatik kurallarına uymayan bu hareketi savunabilir misiniz? Terör örgütünün elinin binlerce İranlının kanına bulandığını biliyor musunuz? Halkın mücahitleri terör örgütünü tanıyor musunuz? Şeklindeki sorulara yanıt vermekten kaçındı denildi.
Amerikan eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, münafıklar terör örgütünün Saran oturumuna katılarak İran aleyhinde açıklamalarda bulundu. Pompeo yaptığı açıklamada İran hükümetinin zayıfladığını iddia ederek Amerika ve müttefiklerinin İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye baskıyı artırma vaktinin geldiğini söyledi. Pompeo sözlerinin devamında Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik uyguladığı yaklaşımının sonuç vermek üzereyken Amerika'da hükümetin değiştiğine işaretle istenen sonuç için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Münafıklar örgütünün gözüne girmeye çalışan Pompeo, Amerika'nın İran'ın nükleer anlaşmanın siyasi, ekonomik menfaatlerinden yararlanmasına engel olmasına değinmeden nükleer güce dönüşme çabasının da İran'ı izole ettiğini ileri sürdü. Münafıklar terör örgütünün Saran oturumu eski Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin ve Amerika Kongresi'nden Demokrat ve Cumhuriyetçi temsilcilerin de katılımıyla dünden Berlin'de başlamış ve 3 gün sürecektir.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hazadi, Sehend Muhribi ve Mekran ileri üst gemisinden oluşan 77. filonun Atlantik seferine ilişkin açıklamada bulundu. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hazadi dün akşam konut olduğu bir devlet televizyonu kanalında Sehend Muhribi ve Mekran ileri üst gemisinin 77. filonun Atlantik seferiyle ilgili olarak açıklamada bulunarak Amerikalılar karasularımızdan 12 mil uzaktayken Atlantik Okyanusu'ndaki 5000 mil uzaklıktaki İran donanmasından korkuyorlar. Şimdiye kadar Amerikanlar bölgemizdeydi ve biz kötü davrandıkları halinde karşılık vermek amacıyla onları izliyorduk. Ancak şimdi İran donanması Atlantik'te dedi. Tuğamiral Hazadi, Atlantik'teki varlığımız Amerikalıların İran'ın asla okyanusa ulaşamayacağı iddiasına bir yanıttı. Başından beri Meksika körfezine gitmek gibi bir niyetimiz yoktu ve filomuz Atlantik'in ortasına geldiğinde haberi basında yer aldı ifadelerini kullandı. Zulümle mücadele temeli üzerine kurulan İran İslam Cumhuriyeti'nin Atlantik'teki varlığının Amerika için endişe yarattığını belirten Tuğamiral Hanzadi, Atlantik Okyanusu'ndaki varlığımızda İran donanmasının güçlü yeteneklerini denetliyoruz ve 77. filonun Atlantik Okyanusu'nda seyrederken Amerikalıları korkutuyor değerlendirmesinde bulundu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hanzadi, Atlantik Okyanusu kapısının İran'a açıldığını ifade ederek, açık denizlerde ileri gidersek gücümüz ile varlığımızı ve aynı zamanda güvenliği yaratmak için yürütülen ortak çalışmalar konusundaki rolümüzü gösteriyor diye konuştu.
İran Pars Petrol ve Doğalgaz firması Güney Pars sahasından çıkarılan doğalgaz miktarının 1.8 trilyon metreküp üzerine çıktığını duyurdu. İran Pars Petrol ve Doğalgaz firması yaptığı açıklamada Güney Pars ortak sahasından şimdiye dek çıkarılan doğalgaz hacmine 1.8 trilyon metreküp üzerine çıktığını işaretle geçtiğimiz sene bu sahada çıkarılan miktarın rekor sayıldığını vurguladı. Ortak sahadan ayrıca şimdiye dek çıkarılan doğalgaz kondensatının 2.2 milyar varile yükseldiği bildiriliyor. Güney Pars ortak doğalgaz sahasında İran'ın payına düşen hidrokarbon rezervinin de 14 trilyon metreküp doğalgaz ve 18 milyar varil doğalgaz kondensatın bulunduğu tahmin ediliyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acınızı acımız bilip merhum Aliya İzzet Begoviç'in emanetine sahip çıkarak bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenica soykırımının 26. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine bir video konferans mesaj gönderdi. Mesajında şöyle denildi: "Bugün Srebrenica soykırımını almak, yüreklerde dinmeyen acıları paylaşmak gayesiyle bir kez daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine Rabbimden sabrı cemil niyaz ediyoruz. Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenica'nın kalbimizde açtığı yaralar halen kanamaya devam ediyor. Ortaya çıkarılan her mezar ebedi istirahatgahına uğradığımız, uğurladığımız her şehit 26 yıl öncesinin tanıkları olarak o günleri bize tekrar hatırlatıyor. Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzzet Begoviç'in emanetine sahip çıkarak bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin ne surette olursa olsun geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçim kanunu ve erken seçim hakkında konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Manisa'nın ilk yerel televizyon kanalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmaları ile ilgili konuşan Karamollaoğlu, kanun değişikliğinin olması halinde gelecek Temmuz ayından önce sandığa gidilemeyeceğini söyledi. Karamollaoğlu, erken seçim olur mu sorusuna da şöyle yanıt verdi. Karar verecek tek bir kişi, mecliste bu kararı verecek çoğunluk yok. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı gidelim derse gideceğiz. Gitmeyelim derse gitmeyeceğiz. Kararı kendisi verecektir. Yalnız bazı gelişmeler Cumhurbaşkanı'nın aniden hadi bakalım hoca meydan deme ihtimalinde de gündeme getiriliyor. Şimdi mesele seçim kanunu gündemde. Seçim kanunu ancak çıktığı tarihten bir sene sonra uygulamaya girer. Daha önce giremez. Eğer bu kanunu değiştirerek seçime gitmek istiyorlarsa bu demektir ki gelecek Temmuz'dan önce seçim olmaz. O kanun farklı sebeplerden dolayı geliyorsa o zaman bugünkü kanunlarla sonbaharda seçime gitme kararı aldı. Takdirde Cumhurbaşkanı'nın önüne engel çıkaracak bir güç yok.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk azınlığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanınan haklarını teslim etmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan çağrıda, Batı Trakya Türk azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu, Üskeci Türk Birliği'nin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelesini destekliyoruz. Yunanistan'ı Türk azınlığın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanınan haklarını teslim etmeye çağırıyoruz denildi. Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Panagiotopoulos'un Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek Yunanistan provokatif hukuk tanımaz kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen uzlaşmaz ve gergin yatırmandırıcı tavrını sürdürmektedir dedi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panagiotopoulos katıldığı bir panelde Türkiye aleyhinde ifadeler kullanarak Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma riski bulunduğunu bildirdi.
Filistin alimleri Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları karşısında uyarıda bulundu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Filistin Alimleri Birliği Yahudi yerleşimcilerin 18 Temmuz Pazar günü kalabalık gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrıları karşısında uyarıda bulundu. Birlik Başkanı Nesim Yasin dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada Murabıtların Ramazan'ın 28'indeki baskın girişimini engellemeleri üzerine heykel cemaatlerinin önümüzdeki günlerde düzenlemeye hazırlandıkları baskını Arefe ve bayram günlerini denk getirmemek için Zilhicce hilalini beklediklerini söyledi. Yasin geçen gece hilalin görülmemesi üzerine istedikleri oldu. Mescid-i Aksa'ya düzenleyecekleri baskın 8 Zilhicce'ye denk gelecek dedi. Sünnislerin Süleyman Tapınağı'nın yıkılmasının yıl dönümü olduğunu iddia ettikleri tarihte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek 28 Ramazan'daki başarısız baskın girişiminin revanşını almak istediklerini kaydeden Yasin, baskına karşı hazırlıklı olmak ve engel olma yolları üzerinde düşünmek gerektiğini ifade etti. Mescid-i Aksa'da nöbet tutmanın baskınlara karşı koymak için en yararlı yol olduğuna dikkat çeken Yasin, 8 Zilhicce'de Mescid-i Aksa'da nöbet tutma ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için Kudüs'te gerekli hazırlıkları yapma çağrısında bulundu. Filistinlilerden Mescid-i Aksa'ya giderek nöbet tutmalarını isteyen Yasin, ümmetin alimlerini de Filistin halkına destek olmaya ve işgalcilerin komplolarını deşifre etmeye davet etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Hamas hareketi Batı Şeria'daki Filistin vatandaşlarından her yerde Siyonist düşman ve yerleşimcilere karşı koyup ırkçı ve yayılmacı planlarını etkisizleştirmelerini istedi. Hamas sözcüsü Abdullatif Kanu bugün düzenli basın toplantısında devrimci Filistinlerin işgalciler karşısında gösterdiği direniş ve mukavemetini takdir ederek Filistinlerin cumartesi günü işgalci güçler ve Siyonistlerle Batı Şeria ve işgal topraklarının içine girdikleri çatışma sonucu onlarca Siyonistin yaralandığını kaydetti.
Suriye Devlet Başkanı Esad, yüz binlerce kamu çalışanı ile ordu personelinin maaşlarına %50 oranında zam yapılmasını içeren bir kararname imzaladı. Söz konusu karar, ülkedeki bir takım temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının arttığı bir döneme denk geldi. Suriye lideri Beşar Esad, kamu çalışanı ile ordu personelinin maaşlarına %50 artırması kararını aldı. Suriye liderinin bu kararı, ülkede ekmek fiyatlarının ikiye katlanması ve benzin fiyatlarının da %180 oranında fırlamasını izliyor.
Ve son haberimiz, Deir-Hazur'un doğusunda yer alan El Amr Petrol sahasındaki Amerikan üssüne füzeli saldırı düzenlendi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Hazar Denizi kıyı ülkeleri başsavcılarının ilk zirvesi etrafında. Hazar kıyı ülkelerinin işbirliği ve ortak oturumlarının hızla artması ile bu kez de Rusya'da Hazar kıyı ülkeleri başsavcıları oturumu düzenlendi. Hazar kıyı ülkeleri başsavcıları oturumu Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlendi. Rusya'nın daveti üzerine düzenlenen bu oturumun sonunda Hazar bölgesi kıyı ülkeleri başsavcıları çevreyi koruma ve Hazar Denizi doğal kaynaklarını kullanma hususunda memorandum imzaladılar. Bu oturum Hazar Denizi kıyı ülkelerinin başsavcılarının ilk oturumu oldu. İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkmenistan Cumhuriyetleri başsavcıları yüz yüze ve sanal olarak Rusya Federasyonu Başsavcılığı ev sahipliğindeki oturuma katıldılar. Hazar bölgesi kıyı ülkeleri başsavcılarının ilk oturumunun düzenlenmesi büyük bir öneme sahip olmasının yanı sıra Hazar Denizi kıyı devletlerinin sağlam bölgesel işbirlikleri oluşturma peşinde olduklarını da gösterdi. Hazar Denizi kıyı ülkeleri başsavcılarının oturumunun düzenlenmesi kıyı ülkelerinin oturumlar düzenleme alanındaki çeşitlilik talebini göstermektedir. Hali hazırda Hazar Denizi kıyı ülkeleri uzmanlar, genel müdürler, bakan yardımcıları, dışişleri bakanları, konseyi, bakanlar, heyeti ve de liderler düzeyinde oturumlar ve toplantılar düzenleyebilmektedir. Bu arada Hazar Denizi kıyı ülkeleri başsavcılarının oturumunun düzenlenmesinin Hazar kıyı ülkeleri beşli işbirliği anlaşmaları ve belgelerinin güçlendirilmesi doğrultusunda da değerlendirmek gerekir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya'daki Büyükelçisi Kazım Celali ise İran İslam Cumhuriyeti Başsavcılığı temsilcisi olarak St. Petersburg işbirliği belgelerini imzalayan şahıstı. İran İslam Cumhuriyeti Başsavcısı Hucetul İslam Muntazari ise St. Petersburg video konferans yoluyla katılarak yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti Başsavcılığı'nı bu bağlamda Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkmenistan ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti ve şu açıklamalarda bulundu. Maalesef Hazar Denizi kıyısında sahil arazilerin şekil değiştirdiğini ve bütüncül bir yönetim sisteminden yararlanamadığını görüyoruz. Hali hazırda Hazar kıyı ülkelerinin en önemli kaygı nedeni bu su alanının çevresinin bozulması, petrol ve doğal gaz keşif ve çıkarma faaliyetlerinin artmasıdır. Bu bağlamda anlaşmalar çerçevesinde ve bağlayıcı bölgesel talimatlar çerçevesinde Hazar Denizi'nin çevresi yasal kaldıraçlar yardımı ile korunmalı ve kullanılmalıdır.
Hazara kıyısı olan devletlerin sahip olduğu birçok güçlü ve zayıf yön ve fırsatların yanı sıra Hazar Denizi kıyılarının en önemli zorluk ve sorunlarının kıyı şehrindeki nüfus artışıdır. Bu durum Hazar Denizi'ndeki kara ve deniz kaynaklarının çıkarılması ve tahribatının artırılması için zemin sağlamıştır. Aynı zamanda kıyı ülkelerinin kıyı turizmi faaliyetleri çerçevesinde kapasitelerinin bölgesel potansiyel ve çevresel etkilerden bağımsız olarak kullanılmasının artması, su canlıları ve kuşlarının yasa dışı avlanmasına ve nesillerinin tükenmesine de yol açmıştır. Hazara kıyısı olan devletlerin kıyılarında birçok inşaatlar sorunu da kıyı ülkelerinin sahillerinde kontrolsüz ve orantısız bir şekilde kum çıkarılmasına yol açmıştır. Bu faktörler ise kıyı ülkelerinin kıyılarında artan aynı kıyı erozyonunun da temel nedenleri olarak kabul edilmektedir. Buna ilaveten Avrupa Birliği Başsavcılarının toplantısının da Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapıldığı söylenmişti. Hazara kıyısı olan devletlerin başsavcıları ile Avrupa Birliği'nin Rusya'nın St. Petersburg kentindeki eş zamanlı toplantısı bölgesel ve bölgeler üstü güvenliğe artan ihtiyacı da göstermektedir. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Hazar Denizi'ne kıyısı olan devletlerin ve Avrupa Birliği'nin başsavcılarına uyuşturucu kaçakçılığı, siber suçlar ve pandemi sonrası küresel güvenlik koşullarının da aynı sıra küresel koronavirüsü salgını ile mücadeleyi gündeme getirmiştir. Tüm bu faktörler ise dünyanın geleceğinden ihtiyacının ne yönde olduğunu gösteriyor. Gerçekte Hazar kıyı ülkeleri de gelecekteki sorunları önlemek amacıyla bir tür oturumlar düzenlemektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Biden'ın Putin'i siber saldırılar konusunda uyarması etrafında. Beyaz Saray yayımladığı bildiride Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde fidye yazılımları saldırıları hususunda uyarıda bulunduğunu ve halkın bu fidye yazılım saldırılarına karşı savunmak için gerekenleri yaptıracağını belirttiğini vurguladı. Biden, Putin'e saldırı faillerinin Rusya hükümeti talimatı çerçevesinde çalışmasalar da yine de Moskova'nın bu hususta sorumlu olduğunu belirtti. Bu bildiride şu ifadeleri yer verildi. Başkan Biden, Rusya'nın bu ülkede fidye yazılım gruplarının faaliyetlerini önlemek için harekete geçmesini vurguladı ve Rusya'nın daha geniş çaplı fidye yazılım saldırı hususunda da işbirliği yapmakta taahhütlü olması gerektiğini hatırlattı. Görünen o ki diğer meselelerin yanı sıra siber saldırı krizi de iki ülke arasında başlamıştır. Washington, Rusya'yı bu hususta itham etmektedir. Bu durum ciddi gerilimler ve ihtilaflara yol açmıştır. Nitekim yakın tarihli Cenevre toplantısında Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i siber saldırı konusunda uyarmış ve Moskova'yı Rusya'ya dünya yönelik bilgisayar korsanlığı yapılanmasını ve örgütlenmesini çökertmeye çağırmıştı. Amerikan Başkanı ayrıca Putin'i devam eden siber korsanlık faaliyetlerinin sonuçları konusunda uyarmış ve Rusya Devlet Başkanı ile Cenevre'de yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak bu saldırılar Rusya'nın bilgisi ve emriyle yapıldıysa Putin'e cevap vereceğiz diye söylemişti. Amerika ağır siber saldırıların ardından son aylarda Rusya'yı hedef almış ancak Moskova bu tür iddiaları sürekli olarak defalarca reddetti. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği de yaptığı açıklamada Amerikalılar asılsız iddialarda bulunmayı bırakıp bunun yerine siber suçlarla mücadelede Rusya ile işbirliği yapmaya odaklanmasını umduğunu söyledi. Siber güvenlik uzmanı John Hammond ise son siber saldırılar ile ilgili şöyle bir açıklamada bulundu. Bu saldırılar Amerikan şirketlerine ve istihbarat teşkilatlarına yönelik büyük ve yıkıcı bir saldırıdır. Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerikan istihbarat teşkilatlarını Amerikan şirketlerine yönelik son siber saldırılarla ilgili kapsamlı soruşturmalar yürütmeye çağırdı. Biden, son siber saldırıların ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda bu saldırıların ana nedeninin kim olduğundan emin değiliz. Olaylara Rusya'nın karıştığı yönünde spekülasyonlar var ancak bundan hala emin değiliz." Amerikan güvenlik birimlerine kapsamlı soruşturmalar yürütme talimatı verdik. Elbette bu saldırılara Rusya'nın karşıtlığını bize kanıtlarlarsa onlara kararlı bir şekilde karşılık veririz.
Son günlerde 200'den fazla Amerikan şirketine korsan siber saldırılara da manşetlere de taşınmıştır. Cumartesi günü siber güvenlik şirketi Hunters Labs yaklaşık 200 Amerikan şirketinin büyük fidye yazılımı tarafından saldırıya uğradığını da bildirdi. Siber saldırı önce Florida merkezli teknoloji şirketi CASIA'yı da hedef almıştır ve ardından şirketin yazılımını da kullanan ağlara yönelik gerçekleştirildi. Beyaz Saray makamları ve Biden hükümet yetkililerinin de Amerika'nın siber saldırılar karşısında kırılganlığını itiraf etmesi ve Rusya'yı da bu hususta sürekli olarak uyarmasına rağmen Amerikan bizzat dünyada birçok siber saldırı ve sabotaj girişiminden de sorumlu olmuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyicilerimiz, Kameri takvimin son ayının birinci günü Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ile İmam Ali Aleyhisselam'ın evlilik yıl dönümü. Bugün de arş sakinleri büyük coşku içinde aleme nur saçıyor ve bu mübarek gün dolayısıyla biz bugün sohbetimizde gerçekleşen bu birleşmeyi konuşmak istiyoruz ve İran takviminde de bu kutlu münasebet ve yıl dönümü İran'da evlilik günü ve izdivaç günü olarak geçmektedir. Hatay Ehl-i Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Selamlar, saygılar sizlere ve bütün değerli dinleyicilerimize.
Aleyküm selam. Teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi o dönemde Hazreti Ali Aleyhisselam ile Hazreti Fatıma annemizin evliliği ve izdivaç münasebetine baktığımızda tabii şartlar bugünümüzdeki olan şartlarla farklıydı. Ancak bu evlilik İslam dünyasında acaba Müslümanlar için nasıl bir mesaj veriyor? İlk önce dilerseniz buradan başlayalım sohbetimize.
Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce Mevla Emirül Müminin İmam Ali Efendimiz ile Cenab-ı Fatıma-i Zehra salavatullahi ve selamu aleyhime efendilerimizin izdivaçları, mübarek intikaları dolayısıyla bütün ulemamıza, mercilerimize, Ehl-i Beyt yaranlarına, İslam dünyasına ve insanlık alemine tebriklerimizi, kutlamalarımızı arz ediyoruz. Mevla Emir-i Mu'minin ile Hazreti Fatıma-i Zehra selamullahi aleyhi efendilerimizin bütün hayatları, sadece izdivaçları değil, ahlakları, dünyaya teşrifleri, yaşayışları, insanlarla olan ilişkileri, birbirleriyle olan münasebetleri, çocuklarını terbiye ve ahlak ile zihin etmeleri, efendim iyi günde kötü günde insanlara verdikleri mesajlar, terbiye ve tehdipler biz Müslümanlar ve insanlar için ayrı ayrı çok değerli mesajlar ve büyük ehemmiyet arz eden fikirlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ehl-i Beyt imamlarımızın buyurdukları gibi şayet Emir-i Müminin Efendimiz olmasaydı Cenab-ı Fatıma-i Zehra'ya eş yoktu dünyada. Cenab-ı Zehra sallallahu aleyhi ve Efendimiz olmasaydı İmam Ali Efendimiz'e dünyada eş yoktu. Ve Allah-u Teala'nın emriyle Arş-ı Ala'da İdre-i Münteha'da en yüksek cenneti Ala'da izdivaçları nikahları kıyılmış Allah-u Teala tarafından, melekler tarafından. Daha sonra da Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gereğini yapmıştır. Şu an bizim Müslümanlar olarak düşünmemiz, yapmamız gereken konu.
Evet.
Maalesef zamanımıza gençlere bakıyoruz. Adam yurt dışına gidiyor, işçi olarak sürünüyor yıllar boyunca.
Evet.
Bir ömrünü, gençliğini tüketiyor. Bir evlilik yapabilmesi için kendini koruyabilmesi ve bir sıcak yuvaya sahip olabilmesi için ne milyarlar topluyor, ne büyük sıkıntılara efendim duçar oluyor. Araba lazım, daire lazım, villa lazım, parsel lazım, bağ lazım, bahçe lazım. Oysa bu nurani izdivaca baktığımız zaman sadece başlarını sokabilecek, kendilerini dış etkilerden, dış gözlerden koruyabilecek en önemli ve en elzem olan birkaç eşyadan başka bir şey yoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوْجُوهُ لَا تَفْعَلُوا تَكُمْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ. Dininden, ahlakından, yaşayışından hoşnut olduğunuz, yani adam akıllı, terbiyeli, ahlaklı, inancı sağlam biri gelip kızınızı, kardeşinizi istedi mi, onu veriniz. Eğer vermezseniz, yeryüzü fitne, fesat, fuhuş,
evet,
ölüklerle dolu.
Ben bu arada bölüyorum. Ali Hocam kusura bakmayın. Şimdi siz bu buyurdunuz ya, şimdi gençlerimiz çok fazla çabalıyor, çalışıyor. Ancak şimdiki izdivaçlar eskideki gibi öyle manevi mahiyetinden uzak bir şekildedir. Yani hani Hazreti Ali Aleyhisselam Efendimiz de Resulullah'tan kızı Fatıma'yı istediğinde o zaman benim anladığım kadarıyla kendiliğinden evi yoktu ve Harise bin Numan'ın küçük evini kiraladı. Yani böyle başladılar. Çok yani basit bir şekilde yaşamı başlamak için böyle adımlar attılar. Umarız bizim gençlerimiz de öyle bir girişimde bulunurlar. Buna ne diyorsunuz siz? Yani çok basit tutup her şeyi kolay bir şekilde evliliğe bakmamız ne kadar önemli sizce?
Aynen, tabii ki buyurduğunuz gibi İslam tarihinde, siyer kitaplarında hadisler, rivayetler, olaylar bu konuda dop doludur. Yani gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, gerekse İmam Ali aleyhisselam Efendimiz en yüce ahlakı, en güzel ahlakı her yönüyle. Savaşta, barışta, evlilikte, aile hayatında, içtimai hayatta, ticari hayatta her zaman ve mekanda en ulvi ahlakı, en ulvi insani değerleri tecessüm etmişlerdir ve göstermişlerdir biz insanlara, biz Müslümanlara. Ama maalesef biz onu görmedik. Biz onlardan yeteri kadar İslam alimi olarak yeteri kadar ibret almadık. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyadan irtihalinden sonra, İmam Ali Efendimizin şehadetinden sonra bakınız. Yani onlar ki yüce İslam dininin dünyadaki mücessem varlıklarıdır. İmam Ali Efendimiz zahiren dördüncü halife olmasına rağmen, ki gerçekte birinci, ilk ve en büyük halifedir, imamdır. İslam aleminin Endülüs'ten, İspanya'dan Hindistan'a kadar güneşin adeta batmadığı çok büyük, devasa bir, yani dünyanın hemen hemen belki yarısının veya yarısından fazlasına hakim olmasına rağmen kuru ekmek yerdi. Yerlerde otururdu. ve hiçbir Müslümanın, en ücra köşedeki bir Müslümanın yediğinden fazla daha güzel yemek yemezdi. Daha güzel bir hayat sürmezdi. Ve buyurmuştur ki siz buna takat getiremezsiniz. Hani büyük bir İslam düşünürünün dediği gibi her arpa ekmeği yiyen Hazreti Ali olamaz, İmam Ali olamaz diye. Aynen. Sadece bir arpa, kuru arpa ekmeği yemekten ibaret değildir. Onun zamanında sadaka verilecek, zekat verilecek fakir Müslüman bile bulunmadı. Evet. O kadar ki kuşlar düşünülmeye, bağlar, bahçeler, hayvanlar düşünülmeye başlandı ki bu da onların ne kadar yüce, ne kadar nurani, ne kadar ulvi değerler olduğunu gösteriyor. Ama şu an zamanımızda maalesef dediğimiz gibi gençlerin hemen hemen en güzel günleri, gençliklerinin büyük bir bölümü gurbet hayatında, yurt dışında, inşaatlarda, efendim daha büyük bir ev, daha güzel bir araba, en son marka telefon ve bir villa almak için uğraşıp gidiniyorlar ve maalesef azımsanmayacak bir bölümü, büyük bir bölümü yurt dışında gurbet elinde ya sakatlanıyor.
Maalesef evet, evet. Doğru. Efendim bu tarihi ve kutlu münasebeti size tekrar kutluyor. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Bugün bizim yayınımıza katıldınız. İç açma diliyoruz size Ali Hocam. Çok sağ olun efendim.
Çok teşekkür ederim tekrar sizlere. Bütün İslam alemine tebriklerimizi arz ediyoruz. Mevlam dünya ahiret onların yolundan, katarından yürümeye hepimizi muvaffak eylesin.
Amin, amin, amin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun efendim. Teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hatay Ehli Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda iki denizin birleşmesi, Hazreti Ali Aleyhisselam ile Hazreti Fatıma Selamünaleyha'nın evlilik yıl dönümü münasebetiyle ilgili bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık değerli dinleyicilerimiz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesinde Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çuderi'nin İran ile Afgan grupları arasındaki teamülü olumlu karşıladıklarını vurgulaması Irak'ın Ketaib Seyyid-i Şehada Hareketi Sözcüsü Kazım Fartusi'nin Amerikalı terörist askerlere karşı saldırıların durdurulması için ara buluculuk yapıldığını açıklaması gibi haberlere yer verilirken Horasan gazetesinde Afganistan gelişmelerine dair İranlı yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam-İran Dışişleri Bakanlığı Afganistan Masası eski Başkanı Muhsin Pakayin, Tahran oturumunun Afganistan'ın geleceği ile ilgili yürütülecek müzakerelerin ön hazırlığı olduğunu belirtti. İrna'ya Tahran'da Afgan grupların katılımı ile düzenlenen oturum hakkında açıklama yapan Pakayin, Tahran oturumunun Afganistan'ın geleceği ile ilgili yürütülecek müzakerelerin ön hazırlığı olduğunu belirtti. Pakayin, Tahran'da başta Kabil yönetimi ve Taliban'ın temsilcileri olmak üzere farklı eğilimleri olan Afgan grupların bir araya gelmeleri ve ülkelerinde şimdiki kritik şartlara son vermeyi ve barış istemeleri olumlu bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Pakayin şöyle ekledi, Amerika ve NATO güçlerinin Afganistan'dan 20 yıllık varlığı bu ülke için hiçbir olumlu getirisi olmadı. Bilakis yıkımları ve sorunları arttırdı. Amerikalıların Afganistan'da askeri varlığı ağır can ve mal kaybı dayattı. Tahran'da Afgan grupların arasında ilk tür müzakereler 8 Temmuz Perşembe günü Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in konuşmasıyla başladı. Oturum 6 maddelik bir bildirinin yayınlanmasıyla sona erdi.
Risalet gazetesinde Amerikalı yetkililerin Florida eyaletinin Miami kentinde çöken binanın enkazından çıkarılan cenaze sayısının 79'a yükseldiğini, 61 kişinin hala kayıp olduğunu açıklaması, dünya çapında koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verirken, İttilat gazetesinde İran'ın Ticareti Kalkındırma Kurumu Başkanı Hamid Zadmumun'un İran'ın Avrasya İktisadi Birliği ile ticari ilişkilerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Ticareti Kalkındırma Kurumu Başkanı Hamid Zadbum, Avrasya Fuarı, Avrasya İktisadi Birliği ile serbest ticaret meselesini ve bu birlikle ticari ilişkileri geliştirmeyi müzakere etmek için uygun fırsat olacağını belirtti. İran'ın Ticareti Kalkındırma Kurumu Başkanı Hamid Zadbum, Avrasya Fuarı'nın İran'ın ev sahipliğinde açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrasya İktisadi Birliği 185 milyon nüfusu ile İran'ın önemli ticari ortaklarından biri sayıldığını, Avrasya İktisadi Birliği üyelerinin yıllık ticaret hacminin 800 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Zadbum geçen sene tercihli ticaret anlaşmasının uygulanmasıyla beraber İran ve Avrasya İktisadi Birliği arasında ticaret hacmi %80 artışla 3 milyar dolara ulaştığını, bu rakam gelecek 5 yılda 30 milyar dolara yükselebileceğini belirtti. İran'da Avrasya Özel Fuarı 9 Temmuz Cuma günü başkent Tahran'da Uluslararası Fuar Merkezi'nde açıldı. Muhabirlerin bildirdiğine göre fuar 13 Temmuz'a kadar açık olacaktır.
Hemşehri gazetesinde Amerika'nın Suriye'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Vasily Nebenzia, Moskova'nın Amerika ile Suriye'ye yönelik yaptırımların azaltılması bağlamında diyaloğa gireceğini belirtti. Russia Eliom'un bildirdiğine göre Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Suriye'ye sınır üzerinden insani yardımların yapılmasına yönelik Birleşmiş Milletler kararnamesinin imzalandığı toplantı ardından yaptığı basın toplantısında, Moskova'nın Washington ile Suriye yönelik yaptırımların azaltılması bağlamında istişare yaptığını vurguladı. Bilindiği gibi Amerika 2004 yılından itibaren Suriye yönetimi ve halkına yönelik bazı yaptırımları uygularken 2011 krizi ardından yaptırımların daha da şiddetlendirmeye başladı. Amerika'nın Suriye ekonomisini çökertmek hedefiyle Şam yönetimine karşı uyguladığı yaptırımlar, Amerika'nın Suriye'nin en büyük petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bir sırada gerçekleşiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonist rejim ordusunun yenilmiş ve her geçen gün daha çok içi boşalan, umutsuzluğa kapılarak güçsüzleşen bir ordu olduğunu belirterek, mücadele alanının tehlikeli ve sürekli bakıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Günümüzde her iki tarafta mücadele alanında çeşitli çalışmalar ortaya çıkıyor. Bir farkla, direniş cephesi güçlenmeye, umudun artmasına ve daha çok güç unsurlarını cezbetmeye doğru ilerlerken, tam tersi zulüm ve küfür ve istikbar cephesi her geçen gün daha da içi boşalıp, umutsuzluğa kapılıp, güçsüzleşiyor. Siyonist ordunun bir gün yenilmez ve şimşek gibi bir ordu sayılırken ve iki saldırgan ülkenin büyük ordularını birkaç gün içinde durdurmayı başarırken, bugün Lübnan ve Gazze'nin halkçı güçleri karşısında geri çekilmeye ve yenilgiyi itiraf etmeye mecbur kalması bunun açık belirtisidir. Buna rağmen mücadele alanı yoğun şekilde tehlikeli, değişkendir ve sürekli bakıma ihtiyacı var ve bu mücadele konusu çok önemli, kader belirleyici ve hayatidir. Temel hesaplarda her türlü gaflet ve ihmal ve hata ağır zararları indirecektir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Afganlar arası görüşmelerin Tahran'da düzenlenmesi.
Hindistan Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti.
İran'ın %20 kadar zenginleştirilmiş uranyumu barışçıl amaçlı olarak silisit yakıt panelleri yapım için kullanma kararı.
Ve İran yetkililerinin İran'ın nükleer haklarına vurgusu.
Geçen haftaki İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Tahran'da İran ve Afgan heyetlerinin katılımıyla düzenlenen üçlü toplantıda Afganistan'da barışın sağlanması amacıyla Afgan taraflar arasındaki görüşmelere vurgu yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın Afganistan halkının yanında durduğunu işaretle İran Dışişleri Bakanlığı'nın çarşamba günü Afganistan'ın üst düzey temsilcileriyle dostane ve içerikli görüşmeleri ev sahibi yaptığını Twitter hesabı üzerinden bildirdi.
Tahran'daki görüşmeleri Afganistan siyasi heyetine eski Afganistan İçişleri Bakanı Yunus Kanuni ve Taliban heyetine grubun ofis başkan yardımcısı Abbas Istarneksi başkanlık etti. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan ile en uzun sınırlara sahip komşu ülke olarak her daim bu ülkenin istikrar ve güvenliğine özel önem vermiştir. Zira İran ve Afganistan halkının dil ve kültür ortaklıkları nedeniyle bu ülkede yaşanan gelişmeler İran için büyük önem arz ediyor.
Tahran'daki üçlü görüşmeleri Afganistan hükümetinin siyasi heyetiyle Taliban heyetinin davet edilmesi, İran'ın Afganistan'daki tüm siyasi eğilimlerin menfaatlerine verdiği önem ve saygıyı yansıtıyor. İran İslam Cumhuriyeti, Afgan taraflarının müzakere masasına dönmesi ve siyasi çözümlere bağlı kalınmasını Afganistan'daki muhtelif siyasi grupları ve liderleri için en iyi seçenek olarak görüyor. Bu çerçevede Tahran toplantısı, muhtelif Afgan grupları arasında diyalog sürecini hızlandırmaya ve ülkedeki krizler ve münakaşaların çözümüne katkı amacıyla düzenlendi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de ifade ettiği gibi yabancı güçlerin çekilmesiyle artık Afganistan'da tüm siyasi grupların birlikte gelecek nesil için parlak ve barışçıl istikbal çizebilmeleri önünde başka bir engel kalmayacaktır. Afganistan farklı etnik grup ve kavmiyetlerin yaşadığı bir ülke olmasına rağmen bu grupların temsilcilerinin Afganistan'da siyaset ve güvenlik alanlarındaki gelişmelere ilişkin herhangi bir müzakereye katılıp rol ifa etmeleri önemlidir ve Taliban siyasi heyetinin Tahran ziyareti de bu çerçevede anlam kazanıyor.
Afgan tarafların İran'da bulunduğu sırada Hindistan Dışişleri Bakanı, Hindistan Başbakanı'nın mesajıyla birlikte Tahran'a birkaç saatlik bir ziyarette bulundu. Bu kısa ziyaret sırasında Hindistan Dışişleri Bakanı, İran'a yeni Cumhurbaşkanı ile de bir araya geldi.
İran'ın yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik alanda istikrarının sadece Tahran-Delhi çıkarları kriterleriyle düzenlenmesine bağlı olduğunu vurgulayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da istikrarı, güvenliği ve barışı desteklediğini belirtti. Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jan Shankar da Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kısa mesajını ilettikten sonra ikili çok yakın bölgesel ortak olarak İran ve Hindistan farklı zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışması hayati önem taşıyor dedi.
İran İslam Cumhuriyeti bölge ülkeleriyle birlikte Afgan liderlerinin tüm Afganistan halkı için barış, huzur ve ilerleme çabalarını desteklediğini defalarca ifade etmiştir. İran Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi, Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afgan-Afgan toplantısı başarılı oldu ve bu başarının kanıtı da toplantının bildirisidir, dedi.
Musevi her iki tarafta eğitim merkezlerine, tıp merkezlerine ve kamu tesislerine yönelik saldırıyı şiddetle kınadı ve Tahran toplantısını Afganistan'daki siyasi çözümü güçlendirmek için yeni bir fırsat olarak değerlendirdi. Afganistan'daki mevcut gelişmeler ülkenin geleceği için kesinlikle olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Afganistan'da artan güvensizlik ve şiddet ülke içinde ve dışında milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açmıştır. Aslında Amerika'nın 20 yıllık işgali yıkımlara yol açmıştır ifadelerini kullandı.
İran ise milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yaparak ve ülkeyi Çabahar Limanı üzerinden Aşık Denizleri ve Haf Herat deme yolu üzerinden Avrupa'ya bağlayarak demokratik ve dost bir ülke olduğunu kanıtladı. İran İslam Cumhuriyeti mevcutta da Afgan halkı yanında olduğunu göstermiş oldu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin %20 zenginleştirilmiş uranyum kullanarak silisil yakıt paneli yapma kararını yalnızca barışçıl amaçlarla ve Tahran araştırma reaktöründe kullanılmak üzere ve uluslararası yasal prosedürlere uygun olarak alındığı açıklandı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade geçen hafta İran'ın reaktörler için gerekli yakıtı üretme konusundaki yeni başarısına yönelik iddialarına yanıt olarak şunları kaydetti. Bu ülkelerin iddialarının aksine bu ürün barış amaçlıdır. Tıbbi ve insani hedefler uğruna olup üretime İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme ve koruma yükümlülükleriyle çalışmıyor.
Bercam Nükleer Anlaşması'na üye 3 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları geçen hafta bir bildiri yayınlayarak İran'ın kararı ile ilgili endişelerini dile getirerek kararın Viyana'daki Bercam Nükleer Anlaşması'nın yeniden canlandırma konulu müzakerelerinin sonucunu tehdit ettiğini iddia etti. Bu arada Tahran reaktör yakıtı %20'ye varan zenginliğe sahip normal bir yakıttır. Bu yakıtı %20'ye varan zenginliğe sahip silisit yakıt üretimi yoluyla yükselterek üretilen radyo farmasötiklerin miktarı ve kalitesi önemli ölçüde iyileştirilecektir.
İran'ın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi ve elçisi Kazem Garibabadi bazı ülkelerin silisit yakıt üretimine ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğunu belirtti ve şöyle bir açıklamada bulundu. Kimi Bercam Anlaşması taraflarından az miktarda uranyum metalinin üretilmesi hususundaki suni endişesi hiçbir şekilde kabul edilir değildir. İran İslam Cumhuriyeti de özellikle teknik bilgiye sahip olduğu noktada bu hakkından vazgeçmez ve diğerlerine de beklemekle oyalanmaz.
Garibabadi bir başka noktaya da işaret ederek şunları kaydetti. Bercam Nükleer Anlaşması'na göre İran, Tahran araştırma reaktörü için 10 yıl sonra ve 15 yıldan daha erken küçük miktarlarda uranyum bazlı metal yakıtlar üzerinde araştırma ve geliştirmeye başlamak isterse planını ortak komisyona sunup onaylaması gerekir. Ancak belirtmek gerekir ki İran İslam Cumhuriyeti yükümlülüklerini azaltmanın 5. adımını İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programının artık herhangi bir operasyonel sınırlama ile karşı karşıya kalmadığını ve İran'ın nükleer programının sadece kendi teknik ihtiyaçları ve şartlarına göre ilerleyeceğini duyurmuştur.
Garibabadi sözlerine şu şekilde açıklık getirdi. Bercam Anlaşması uygulansa bile bu kısıtlama bile İran'ı bu husustan alıkoymaz. Sonuçta uluslararası arenadaki aktörler bu ihtiyaçları karşılamalıdır. Garibabadi son Bercam müzakerelerinde İran'ın silisit yakıt ihtiyacını taraflara ilettiğini belirterek hiçbir ülkenin bu hususta kesin bir garanti vermeye hazır olmadığını da belirtti.
Tahran Radyosu.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtaravanchi, geçen haftaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, İran'ın hem Bercam Nükleer Anlaşması müzakereleri hem de sonuçlandırılması ve uygulanması sırasında tam sadakatli davrandığını belirterek, şimdi de sıranın Amerika ve Avrupalı taraflarda olduğunu, onların siyasi sloganlar yerine zor kararlar almaları gerektiğini belirtti.
Tahterevançı bu oturumda Amerika ve Avrupalıların Bercam Nükleer Anlaşması'na yönelik ahilsizliklerine değinerek son yıllarda batılı tarafların anlaşmayı ciddi bir şekilde ihlal etmesi yüzünden işi sağlama almak için Amerika'nın tekrar anlaşmadan çıkmaması için ve diğer aitsizliklerin yapılmaması için sağlam bir garantinin verilmesi gerektiğini belirtti.
İran tüm komplolara, sabotajlara ve terör eylemlerine rağmen nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla araştırılması, üretilmesi ve kullanılmasına ilişkin vazgeçilmez haklarının gerçekleştirilmesinde kararlıdır. Batılı ülkeler İran'ın Berjam ile ilgili kararlarını ihlal eden eylemler saymalarına rağmen kendileri bu anlaşma dahilindeki taahhütlerini yerine getirmemişlerdir.
İran İslam Cumhuriyeti baskıcı yaptırımların kaldırılır kaldırılmaz İran'ın telafi edici tedbirlerini askıya almaya ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu ve hiç kimsenin İran'a yaptırımlardan ciddi bir baskı gördüğü sırada tek taraflı olarak yükümlülüklerine bağlı kalmasını beklememesi gerektiğini defalarca vurgulamıştır.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi de iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine geçen bölümde ele aldığımız tilavet semalarının parlak yıldızlarından Üstad Muhammed Sıddık Meşavi'yi anlatmaya devam edeceğiz. Üstad Meşavi'nin adı anılarda ebedileşen ve güzel tilavetleri hala dini mahfilleri şenlendiren seçkin Mısırlı karilerden biridir.
Geçen bölümde belirtildiği üzere Üstad Meşavi karelerin şehidi olarak bilinmektedir. Zira Üstad Meşavi 1969 yılında yemek borusu ve kalpten hastalandı. Hekimler ona artık gırtlağını kullanmamasını tavsiye etti. Ancak Üstad, Kur'an-ı Kerim tilavetini bırakmayı kabul etmedi. Nitekim Büyük Üstad Meşavi vefat ettiği güne kadar Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye devam etti. Ta ki 20 Haziran 1969'da henüz 49 yaşındayken hayatını Kur'an-ı Kerim tilaveti yolunda feda etti. Bu yüzden Üstad Muhammed Sıddık Meşavi'ye, hatta hastalığı sırasında Kur'an-ı Kerim tilavetini bırakmadığı için karelerin şehidi lakabı verildi. Bugün Üstad Meşavi'nin vefatı üzerinden 51 yıl geçtiği bir sırada, güzel sesi hala birçok İslam ülkesinin radyo ve televizyon kanallarından yayımlanıyor ve meraklıları onun tarzını sürdürmeye çalışıyor.
Üstad Muhammed Sıddık Meşavi'nin çeşitli kıraat tarzları üzerindeki hakimiyeti onu İslam dünyasında bu alanın en iyi üstadı olarak gündeme getirdi. Tilavet tarzı güzel, sıcak ve hazin sesi, ayetlerin doğru telaffuzu ve kelimeleri güçlü bir sesle tilavet etmesi Üstad Meşave'nin has özellikleriydi. Günümüzde birçok kanaat önderi Üstad Muhammed Sıddık Meşave'nin sesinde Allah vergisi bir hüzün bulunduğunu ve sesini dinleyenleri farkında olmadan etkilediğini belirtiyor. Nitekim üstadın güzel ve hazin tilaveti, ayetler üzerinde fevkalade hakimiyetiyle beraber dinleyenlerin dikkatini ayetlerin üzerine çekiyordu.
Kuvvetli Kur'an-ı Kerim kıraati ve tecvid üstadı Abbas Beluşi, Üstad Meşavi'nin hüzünlü, sıcak ve yakıcı sesi hakkında şöyle diyor. Meşavi'nin sesinde var olan has hüzün yüzünden ona ağlayan gırtlak lakabı verildi. Meşavi, Kur'an-ı Kerim'i çok has bir yakıcı sesle tilavet ediyordu ama aynı zamanda doğal ve açık ve gönülden yükselen bir sesi vardı. Üstad Meşavi'nin sesindeki hüzün, onun fıtri ve içinde var olan bir hüzünden kaynaklanıyor ve ruhi açıdan yüceldiğini ve gösterişle ilgili bir durum olmadığını gösteriyordu.
Kuvvetli Üstad Beluşi, Üstad Meşavi'nin tilavetleri hakkında şöyle diyor. Üstad Meşavi tilavet ahenklerini kullanmakta asla aşırıya kaçmadı. Üstadın tilavetlerinde namiler hiçbir zaman ayetlerin önüne geçmedi. Yani dinleyici ilkin Kur'an-ı Kerim sesini duyuyor, ardından bazı nameleri ve ahenkleri hissediyor. Oysa bu durum diğer bazı karilerin tilavetlerinde tam tersinedir ve hoş olmayan bir duruma sebebiyet verir.
Üstad Muhammed Sıddık Meşavi kısa ama bir o kadar değerli ömrü boyunca bazı İslam ülkelerini ziyaret ederek gittiği her ülkede Kur'an-ı Kerim'i çok güzel tilavet etti. Üstad Meşavi bir keresinde mübarek Ramazan ayında gittiği Fas'ta Kameri 2. yüzyılın ünlü karilerinden ve Üstad Ebu Abdullah Nafi bin Ebi Naim Medeni'nin talebesi olan Osman bin Said Mısri'nin yöntemiyle Kur'an-ı Kerim'in tümünü tilavet etti ve yine Libya'ya yaptığı ziyareti sırasında bir saatlik çok güzel tilavetleri icra etti.
Üstad Muhammed Sıddık Meşavi ayrıca Suriye, Filistin, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi Fars Körfezi ülkelerine ve yine uzak doğu diyarı Endonezya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Üstad Menşavi'nin Endonezya yaptığı ilk ziyareti 1955 yılında ve Endonezya'nın ilk cumhurbaşkanı Ahmet Sukarno'nun daveti üzerine gerçekleşti. Endonezya Devleti Üstad Menşavi bu ziyareti sırasında devlet nişanı sundu.
Üstad Muhammed Sıddık Menşavi oğlu tarafından kaleme alınan biyografisinde Endonezya seyahatini şöyle anlatıyor. Endonezya seyahati çok acayip bir seyahat oldu. Endonezya halkı beni çok etkiledi. Onlar Kur'an-ı Kerim tilavetini ayakta dinliyor ve tilavet sırasında gözyaşı döküyordu. Onların gözyaşı beni de ağlatıyordu.
Üstad Muhammed Sıddık Meşavi 1966 yılında Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve burada çok etkileyici tilavetleri oldu. Üstad Meşavi ömrünün son yılında yani 1969'da tekrar Libya'ya gitti. Bu ziyaretinde ona Muhammed Halil Hussari eşlik etti.
İranlı Kur'an-ı Kerim hocası ve karisi Hüseyin İhvan Akdem, Mısırlı büyük kari Üstad Muhammed Sıddık Menşavi hakkında şöyle diyor. Üstad Muhammed Sıddık Menşavi'nin tilavetinin konumu oldukça yüce bir konumdur. Öyle ki teknik yaşamı boyunca bir dönemi Menşavi ile yaşayan ve sesini bilmeyen kari yoktur. İster İran ister başka İslam beldeleri olsun tüm kariler Menşavi'nin tilavetini tecrübe etmiştir. Bunun sebebi ise Üstad Muhammed Sıddık Menşavi'nin tilaveti vakur olma ve akıcı olma bakımlarından oldukça uygun ve çok etkileyici olmasıdır.
Üstad Muhammed Sıddık Menşavi'nin çok sayıda evladı vardır ve hepsi Kur'an-ı Kerim hafızıdır. Üstad Menşavi çocuklarına Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi tavsiye eder ve 5 yaşına geldiklerinde onlarla bu alanda çalışmaya başlardı. Üstad Menşavi çocuklarına gayet sakin ve sevgiyle davranır ve onlara dost seçerken çok dikkatli olmalarını tavsiye ederdi. Bugün birçok çocuk, ergen ve genç insan Üstad Meşavi'nin tertil kayıtları ile Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler ve bu semavi kitabın hafızı oldular. Nitekim günümüzde Üstad Meşavi'nin Kur'an-ı Kerim'in tümünün tertiliyle ilgili çok kıymetli bir hazine geride kalmış bulunuyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalu
Üstad Muhammed Sıddık Menşavi'nin Kur'an-ı Kerim tertili bu semavi kitabın tilavet tarihinin en seçkin ve en değerli hazinelerinden biridir. Bu değerli ve unutulmaz tertil 1966 yılında Mısır Radyosu'nda icra edildi. Üstad Menşavi'nin tertil çalışmalarını kaydeden Amir Seyit Osman şöyle diyor. Bu tertilin kaydı sırasında birçok kez Üstad Menşavi'nin kendi icrası sırasında gözyaşı döktüğüne şahit oldum.
Üstad Muhammed Sıddık Menşavi'nin tertilinin en önemli özelliklerinden biri çok sade ve çok rahat vakfeleri ve yeniden okumaya başlamalarıdır. Bu bağlamda çok sıkı davranan Üstad Husari'nin aksine Üstad Menşavi kendisini zorlamıyor ve vakfelerle yeniden başlama noktaları birbirine çok yakın duruyor. Üstad Meşavi bir ayet dışında hiçbir ayette vakfeden şaşmadığı gibi ayetlerin içindeki mutlak vakfeleri de en güzel biçimde göz önünde bulunduruyor ve onlardan şaşmıyordu. Kur'an-ı Kerim uzmanlarından İbrahim Halil İbrahim, Üstad Meşavi'nin eda ve üslubu hakkında şöyle diyor. Üstadın eda ve üslubu iyi kıraat, selamet ve eda kuvveti karışımı bir yöntemdir ve çeşitli makamlarla bezenmiştir.
Üstad Muhammed Sıddık Meşavi'nin hakkında dikkat çeken ilginç noktalardan biri İslam peygamberinin pak ehli beytine olan sevgisiydi. Üstad Meşavi Şafii mezhebindendir ve ehli beyt fertlerini çok seviyordu ve bu yüzden İmam Ali hakkında bir kitap yazdı. Üstad Meşavi bu kitapta İmam Ali Aleyhisselam'ın Allah Resulü ile kardeşliği, dehası, ahlakı, şecaati ve Allah katında ve Resulullah nezdinde şanı ve makamından söz etti. Üstad Meşavi eserinde ayrıca İmam Ali Aleyhisselam'ın cömertliği, adaleti, ilmi, takvası, ibadeti, yiğitliği ve diğer birçok emsalsiz özellikleri hakkında ilginç noktalara temas etti. Arapça yazılan bu eser Farsça'ya da çevrildi. Ruhu şad olsun.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini sizlere tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Thank you.